Evet, bugün bu kaldığımız, geçen hafta kaldığımız noktadan devam edeceğiz.
So werden wir jetzt unser Thema dort fortsetzen, wo wir letzte Woche aufgehört hatten.
Demek ki suç ve günahlardan dolayı ruhsal açıdan ölü olan günahkar.
Und so ist der Mensch, der geistlich gesehen tot ist, wegen seiner Sünden und Übertretungen willen.
İman ettiğinde, Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde,
Wenn er Jesus und Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat,
niteliği olan bir yaşam, sonsuz yaşamın sahibi oluyor.
so einem wird dann ein Leben, ein ewiges Leben geschenkt, was Qualität hat.
Ve kurtulmamış günahkar iken kurtulmuş günahkar konumuna yükseliyor, Tanrı çocuğu oluyor.
Er wird dann praktisch von einem unerretteten Sünder zu einem geretteten Sünder, zu einem Gotteskind als Niveau emporgehoben.
Ama daha önce de, az önce de ifade ettiğim gibi bir gerçeğin altında önemli çizmek istiyorum.
Und eine Sache möchte ich nochmal unterstreichen.
İmanlı olsun ya da olmasın, mutlaka ve mutlaka herkes Tanrı'nın huzuruna çıkacaktır.
Egal ob man gläubig ist oder nicht gläubig ist, jeder muss eines Tages vor Gottes Gegenwart treten.
O zaman şu soruyu sorabiliriz kendimize. Tamam, doğru söylüyorsun ama ayrım noktası neresidir? Ayıran nedir? İmanlıyı imansızdan ayıran nokta nedir?
Und dann kann man sich dann zu Recht die Frage stellen, ja, was ist dann der Unterschied zwischen den beiden? Was ist der Knackpunkt?
Şunu diyebiliriz. İmanlı sonsuz ölüm yargısı için değil.
Da kann man sagen, folgendes dann sagen, dass der Gläubige nicht für die ewige Verdammnis dann berufen ist.
Rab'deki yaşamı nasıl yaşadığıyla ilgili hesap verecektir.
Vielmehr muss er darüber Rechenschaft geben, wie er sein Leben mit Jesus gelebt hat auf dieser Welt.
Yani bu hesap verme, bu yargı olayı vermiş olduğu hizmete karşılık alacağı ödül ile ilgili.
Da wird dann praktisch sein Preis verabreicht, was er sich verdienen durfte in der Treue seines Dienstes.
Demek ki imanlı da Rabbin kürsüsü önüne gelecek.
Das heißt, auch der Gläubige wird vor den Thron Gottes treten dürfen.
Ve ilginçtir, çok çok ilginçtir. Baktığımız zaman iman etmeyenlerin karşılaştığı kürsü ile, hüküm kürsüsü ile iman edenlerin karşılaştığı kürsü bile farklı kürsüler.
Und wenn man genauer hinschaut, dann wird man sehen, dass auch die Richterstühle, zu denen die Gläubigen herantreten werden, aber auch die Ungläubigen eben unterschiedliche sind.
Bu buraya geleceğim ama bir ayet okumak istiyorum size. Herkesin hüküm kürsüsü önüne geleceğiyle ilgili. Şöyle diyor 5. bölüm, ikinci mektupta, Korintos'a yazan ikinci mektup, 5. bölüm, 10. ayet.
Darauf werde ich aber nachher noch im Einzelnen darauf zurückkommen, aber wegen dem Richterstuhl gibt es einen Bibelvers im 2. Korinther 5, Vers 10.
Bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerektir.
Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.
Bu yargının nasıl olacağıyla ilgili ayet de 1. Korintoslar mektubunda bize veriliyor 3. bölümde.
Und wie das im Einzelnen ausschauen wird, gibt es mehr Informationen dazu im 1. Korinther 3, Verse 11 bis 15.
Ya şöyle diyor. Hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temelin üzerine kimi altın, kimi gümüş, kimi de değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla bina edecek. Her birinin yaptığı iş belli olacak. Yargı gününde ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini ne yapacak? Sınayacak. Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşin içinden geçmiş gibi olacaktır diyor.
Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.
Şimdi bu ayete, bu okuduğumuz ayetlere baktığımız zaman, bu ayetler içerisinde görmemiz gereken, aslında altını çizmemiz gereken çok önemli bir ifade var.
Wenn wir diese umfangreichen Bibelvers hier angucken, gibt es bestimmte Stellen, die wir unterstreichen sollten.
Ve gerçekten bunun altını çizin. Kendisi kurtulacak diyor.
Und zwar heißt es, er selbst aber wird gerettet werden. Das müsst ihr euch dick unterstreichen.
Şimdi burada kendisi kurtulacak dediğine göre.
Und wenn es hier also so heißt, dass er selbst gerettet wird.
Demek ki buradaki yargının imanlılar için geçerli bir yargı olduğu söz konusu.
So erkennen wir, dass hier dieses Gericht für die Gläubigen gültig ist.
Nereden biliyoruz bunu?
Wie erkennen wir das?
Çünkü iman etmeyen için ödül söz konusu değil. Hiçbir zaman kutsal kitabın hiçbir yerinde iman etmeyen kişinin ödüllendirileceği yazmıyor.
Denn an keiner Stelle der Bibel wird irgendwo berichtet, dass jemand, der nicht glaubt, irgendeinen Preis empfangen würde.
Çünkü bu kişiler için sonuç nedir? Ölüm yargısı. Başka hiçbir şey yok. Ölüm dediğimiz.
Denn die Nichtgläubigen werden den zweiten Tod erleben.
Demek ki önceden de ifade ettiğim gibi sevgili kardeşler, buradaki durum yaşamdayken vermiş olduğumuz hizmete karşılık olan verilen ödüllerle ilgili.
Wovon also hier in diesem Abschnitt die Rede ist, das bezieht sich auf unser Leben hier auf dieser Erde, wie wir unseren Dienst für Gott verrichtet haben.
Demek ki Rabbimiz ikinci kez geldiğinde imanlar olarak bizler de onun önüne çıkacağız, duracağız onun önünde.
Das heißt, wenn Jesus ein zweites Mal wiedergekommen ist, werden wir Gläubigen auch vor ihn treten dürfen.
Yaşadığımız bu dünyada nasıl yaşadık, nasıl hizmet ettik? Bu konuyla ilgili hesap vereceğiz.
Da müssen wir eben darüber Rechenschaft ablegen, wie wir auf dieser Erde unseren Dienst verrichtet haben ihm gegenüber.
Yani ben verdiğim hizmet konusunda Rabbe hesap vereceğim. Nasıl yaşadım? Nasıl iman hayatını sürdürdün?
Das heißt, der Herr wird mich dazu befragen, wie ich mein Leben hier im Dienst ihm gegenüber verrichtet habe.
Farkı görebiliyor musunuz? İman etmeyen günahından dolayı ölüm yargısıyla karşı karşıya ve ikinci ölüm onu bekliyor. Ama iman eden kişi Rabbin huzuruna çıkmak zorunda. Çünkü yaptıkları yanlışlıklarla beraber Rab'le beraber gideceği mümkün değil. Bu yüzden onun da verdiği hizmet konusunda, ödüller konusunda hesap vermek zorunda.
Also der Nichtgläubige, der wird eben wie gesagt zum Tode, zum zweiten Tod verurteilt, aber auch der Gläubige muss darüber Rechenschaft ablegen, wie er in dieser Welt gelebt hat und muss das, da er praktisch für seine Verfehlungen, die er dennoch tut, nicht so einfach in das Himmelreich eintreten kann, muss er auch für diese Dinge Klärung schaffen.
Onun için Grekçe'de kullanılan bu kardeşlerin önünde duracağı kürsü Bema diye bir söz kullanıyor Yunanca'da.
Ja, dieser Richterstuhl wird im Griechischen als Bema beschrieben.
Ödüllerin alınacağı yer.
Es ist praktisch der Preisrichterstuhl, da wo man die Preise empfängt.
Şimdi bunu biz nereden anlıyoruz? Kutsal kitapta çok net bir ayet var. Matta 16. bölüme baktığında çok ayetler var da o ayeti size söylemek istiyorum. Matta 16'da 27. ayet.
Dazu gibt es in Matthäus 16 Vers 27 eine Bibelstelle, die das noch besser erklärt.
Diyor ki insanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir.
Da heißt es, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen und dann wird der einem jeden vergelten nach seinem tun.
Demek ki tüm imanlılar iman ettikten sonraki yaşamda yaptıklarının karşılığını almak üzere yargılanacaklar.
Das heißt, auch die Gläubigen werden dann, wenn sie gestorben sind und wieder eben zum Gericht auferstehen, über ihre Taten hier Rechenschaft abliefern müssen.
Demek ki bu yargı ne ile ilgili bir yargı?
Und womit hat dieses Gericht dann zu tun?
Bir ödül alıp almamayla ilgili bir yargı.
Es hat ausschließlich damit zu tun, ob sie noch einen Preis empfangen oder eben nicht.
Yani kurtulup kurtulmadığımızla ilgili değil.
Es geht nicht um die Rettung oder um die Verlorenheit.
Çünkü zaten kurtuluşumuz Rab İsa Mesih'e iman aracılığıyla güvence altına alınmış, hamdolsun.
Denn unsere Rettung ist ja in sicheren Händen in Jesus durch den Glauben an ihn.
Eğer gerçekten iman ettiyseniz, imanlısanız,
wenn ihr wirklich gläubig seid,
kesinlikle adınız yaşam kitabında yazılıdır.
Dann wird ganz gewiss auch euer Name im Buch des Lebens stehen.
Ve sonsuz yaşamınız vardır.
Und habt somit das ewige Leben.
Şimdi bu bize neyi göstermesi lazım? Aslında şunu göstermesi lazım. Bizi daha çok ateşlemesi lazım ki eğer bir ödül söz konusuysa o zaman biz hizmetimizi daha duyarlı, daha istekli Rab ile birlikte yürütebilmek.
Und wo, was für eine Wirkung sollte nun diese Erkenntnis das bei uns haben? Wenn wir also einen Preis zu erwarten haben oder erhoffen haben, dann sollten wir umso mehr treuer und hingegebener unseren Dienst für Christus verrichten.
Bir bayan kardeş Neufund'a geldi bana dedi ki gözünü bereptı ödüller konusunda dedi ki gerçekten hayatıma ben de çeki düzen vermek zorundayım.
Und so kam, hizmet konusunda. Und so kam gestern eine Schwester voller Scham auf mich zu, dass sie sogar ihre Augen verdecken musste und hat gesagt, ich muss mein Leben ändern und meinem Leben eine neue Ordnung geben.
Şimdi Rab sözü aracılığıyla gerçekten bu verilen hizmetin niteliğini bize çok güzel ifade ediyor güncel örneklerle.
Und so wird dieser Dienst, wie er auszuschauen hat, uns ganz klar beschrieben in der Bibel.
Şimdi 1. Korintuslar 3. bölümde bu 11'den 15'e kadar okuduğumuz kesimde bize 6 değişik maddeden söz ediliyor.
Und so wird ja in dem 1. Korintherbrief im 3. Kapitel 11 bis 15, was wir zusammen vorhin gelesen haben, von 6 verschiedenen Materialien berichtet.
Altın,
Gold,
Gümüş,
Silber,
değerli taşlar,
Edelsteine.
Bu birinci kategori.
Das ist die eine Kategorie.
İkincisi de tahta, ot ve anız. Yani bu anız ekim biçildikten sonra toprak altına kalan o en küçük kısım. Anız. Üç değişik madde. İkinci kısımda da bunlar bize sıralanıyor.
Und die zweite Materialkategorie ist Holz, Heu und Stroh.
Şimdi tahta, ot, kamış ya da anız. Bunların üçü, son üç madde ateşe dayanamayacağı kesin. Yanacağı kesin.
Wir alle wissen, dass diese zweite Kategorie dem Feuer nicht Widerstand leisten kann.
Ama altın değil, gümüş değil, değerli taşlar değil.
Aber die Edelsteine, Silber und Gold sind da anders.
Şimdi bunu düşünebiliriz ya. Peki altın, gümüş ve değerli taşlar neyi ifade ediyor?
So können wir uns fragen, was symbolisieren diese Gold, Silber und Edelsteine?
Değerli kardeşler, yaşam içerisindeyken, yaşarken Rabbe yönelik vermiş olduğun hizmetin nasıl bir hizmet olduğunu, onun niteliğini açıklayan sözler bunlar.
Das sind alles Elemente, die die Qualität des Dienstes, den wir für Gott in unserem Leben hier verrichten, ausdrücken wollen.
Demek ki Rabbin isteği doğrultusunda onunla birlikte verdiğimiz hizmetin niteliği altın, gümüş ve değerli taş.
Also die Leistung oder die Qualität, die Gott von uns praktisch erwartet, ist in dieser Qualität wie Gold, Silber und Edelsteine.
Ama Tanrı'nın dışında kendi kafamıza göre, kafamızdaki doğrulara göre verdiğimiz hizmetin niteliğine tahta, saman ve anız.
Wenn wir aber irgendwelche Dinge tun, die mit Gott nicht zu tun haben oder ohne Gott machen, dann hat es so viel Wert wie Holz, Heu und Stroh.
Belki anımsayacaksınız. Ben yeri geldiğinde bir cümleyi sürekli öne çıkardım burada, bu kürsüde.
Vielleicht werdet ihr euch erinnern, dass ich einen Ausspruch hier immer wieder an diesem Pult gesprochen habe.
Hizmet konusunu ele alırken, onu işlerken,
wenn wir besonders um das Thema Dienst hier gesprochen haben,
benim Rab için ne yaptığım hiç önemli değil.
Es ist nicht wichtig, was ich für den Herrn tue.
Lütfen tekrar düşünün. Benim Rab için ne yaptığım hiç önemli değil.
Es ist überhaupt nicht wichtig, was ich für den Herrn tue.
Ama asıl önemli olan Rab ile birlikte ne yaptığım asıl önemli.
Was aber eigentlich und wirklich wichtig ist, ist das, was ich gemeinsam mit dem Herrn getan habe.
Ben şunu kullanabilirim. Rab için koşuyorum. Rab için yapıyorum. Rab için, Rab için. Ama gerçekten de Rab'be soruyor muyum? Rab sen bunu istiyor musun?
Du kannst viele Dinge tun oder von dir behaupten, dass du sie für den Herrn tust und dir einen abstrampelst und mühst, aber hast du ihn jemals gefragt, ob du das wirklich so tun sollst?
Ben şuna açıkça inanıyorum ki değerli kardeşler, gerçekten de Rab için yaptığımıza inandığımız işlerin kendi kafamıza göre yaptığımız gerçeği ortaya çıkacaktır Rabbin huzuruna çıktığımız zaman.
Und ich glaube auch daran, wenn wir eines Tages vor Gott treten werden, dann werden eben genau solche Werke offenbar werden, wo wir gemeint haben, dass wir sie für Gott tun, aber in Wahrheit für unseren eigenen Egoismus gewesen sind.
Ve bir imanı çok güzel söylemiş. Ben diyor inanıyorum ki bazılarımız o yargıdan sonra birçoğumuz tütsü kokacağız. Yani yanık kokusu.
Und ein Bruder hat auch mal das so ausgedrückt, dass der eine oder der andere Gläubige an diesem Preisgericht so ein bisschen verkohlt riechen wird.
Şimdi değerli kardeşler, altın, gümüş ya da değerli taşlar pek fazla görünen şeyler değil, küçük şeyler bunlar.
Ja, man muss hier bemerken, dass solche Elemente wie Gold und Silber und Edelsteine rare Dinge sind.
Ama görüyoruz ki bunlar, bu üç madde kalıcı olan maddeler.
Aber wir sehen, dass diese Dinge Bestand haben, bleibend sind.
Ben yolculuk yaparken hep şunu görmüşümdür. Ta uzaklarda saman yığınını, ot yığınlarını ta uzaktan görmek mümkün.
Und wenn wir mal auf Reise manchmal sind, dann sieht man schon Heuballen schon aus großer Entfernung, kann man die erkennen.
Onlar o kadar cüsseli, o kadar büyük olmalarına karşın ateşe dayanamıyorlar. Zıt diye çıra gibi yanıp bitiyorlar.
Und so groß und mächtig diese Dinge sein mögen, können sie dem Feuer nicht Widerstand leisten.
Demek ki imanlı özgür. Buradaki sayılan altı maddenin hangisiyle bina etmesi ona bağlı olan bir şey.
Das heißt, es hängt an dem einzelnen Gläubigen, wie sein Glaubensleben aufbauen möchte, auf welchen dieser sechs Elemente.
İster altın, ister tahta.
Es kann Gold oder Holz sein.
Eğer kişinin yaptığı iş, değerli kardeşler, yani atılmış temel üzerine bina ettiği iş.
Wenn also das Werk des Gläubigen, vor allem das Fundament, auf dem das aufbaut,
kalıcı olursa,
wenn es bleibenden Charakter hat,
onun karşılığını bir ödül olaraktan alacaktır.
Dann wird auch den Lohn dafür empfangen.
Ama şunun altını çiziyorum, insanların gözünde görünmese de.
Und eins möchte ich dabei unterstreichen, auch wenn diese Dinge nicht von Menschen gesehen oder erkannt werden.
Çünkü değerli kardeşler, öyle hizmetler var ki çok küçük görünmüyor. Hiç kimse bunu göremiyor.
Und liebe Geschwister, es gibt solche Dienste, die so unscheinbar und so winzig zu sein scheinen und nicht gesehen werden.
Ama Rab bunların karşılığını verecektir, hamdolsun.
Aber Gott wird auch diese Werke belohnen.
Ama burada harika olan bir şey var. Çok harika olan bir şey var.
Aber hier gibt es noch eine andere wunderbare Sache.
Eğer imanlı Rabbin çocuğu ödül almasa bile,
wenn aber ein Kind Gottes, selbst wenn keinen Preis empfängt,
ne diyor? Canı kurtulacak.
Da heißt es eben, selbst aber wird gerettet werden.
Bu neyi gösteriyor?
Was zeigt uns das?
Ya, verilen bize sonsuz yaşam gerçekten de kaybolan, yok olup giden bir yaşam değil.
Dass dieses ewige Leben, was wir eben geschenkt bekommen, kein vergängliches Leben ist. Es hat ewig Bestand.
Eğer bize, evet, eğer bize verilen yaşam sonsuz bir yaşamsa, o zaman sonsuzdur, kesinlikle kaybolmaz.
Wenn es eben, wie das Wort schon selber besagt, ein ewiges Leben ist, dann hat es kein Ende.
Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Bir yanık kokusu mümkün olabilir.
Wenn aber ihre Werke unnütze gewesen sind, dann werden sie so ein bisschen eben verkohlt riechen.
Ama kendisi kurtulacak, hamdolsun.
Aber er selbst wird gerettet werden.
Bizim hoşumuza gitse de gitmese de kutsal kitabın anlattığı gerçek bu sevgili kardeş. Onu da lütfen söylemek istiyorum özel bir şekilde.
Auch wenn diese Tatsachen uns jetzt ein bisschen komisch kommen, vorkommen mögen oder missfallen mögen, so berichtet uns die Bibel.
Çünkü benim de kutsal kitapta sevmediğim çok ayet var. Hoşuma gitmeyen çok ayet var.
So gibt es auch manche Bibelverse, die bei mir keine große Begeisterung auslösen.
Ama hiçbir kürsü, hiçbir hüküm kürsüsü böyle okşama yeri değil.
Und so können wir gewiss sein, dass kein Gericht oder kein Richterstuhl ein Streichelzoo ist.
Ölüm sonrası diriliş kesin.
Nach dem Tod ist auch die Auferstehung gewiss.
Demek ki iman etmeyen de dirilecek, iman eden de dirilecektir.
Der Gläubige und der Ungläubige werden zum Gericht auferstehen.
Ama iman eden sonsuz yaşama, iman etmeyen sonsuz ölüme.
Der Glaubende aber zum ewigen Leben und der Ungläubige zum ewigen Tod.
Şimdi bir önemli gerçek daha var, onu da ifade etmek istiyorum.
Es gibt noch eine wichtige Tatsache, die ich hervortun möchte.
1. Selanikliler mektubu 4. bölümde bir parça okuyacağım size.
Dazu lesen wir aus dem 1. Thessalonicher 4.
15 ve 17'ye kadar olan o parçayı.
4 Verse 15 bis 17.
Bu ayette çok şeyler söylenebilir ama ben bu ayette bir şeyi sadece öne çıkarmak istiyorum.
Hier werden einige Dinge gesagt, aber ich will eine Sache besonders hervorheben.
Diyor ki Rabbin sözüne dayanarak size şunu bildiriyoruz. Biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rabbi ile birlikte olacağız.
Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und wo werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit?
Demek ki bu ayetlerden şu gerçeği de görebiliyoruz ya da ortaya çıkıyor. Böyle bir gerçek de ortaya çıkıyor.
Hieraus erkennen wir Folgendes.
Ölümü hiç görmeyecek, hiç tatmayacak olanlar da olacaktır. Buradaki ayete göre.
Das heißt, es wird auch solche Personen geben, die den Tod als solchen nicht erleben werden, niemals erleben werden.
Yani o ölümün korkunç pençesine yakalanmadan değiştirilerek Rab'le birlikte alınıp götürülecekler.
Also es wird auch solche geben, die nicht in die Todeshand fallen werden, sondern mit einem Mal, mit einem Schnippen sofort beim Herrn sein werden.
Kimdir bu kişiler?
Wer ist das?
İsa Mesih geldiğinde yaşamakta olan imanlılar.
Das sind nämlich genau die Gläubigen, die zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, leben.
Şimdi örneğin, çok basit olarak da örnek vereyim. Rab bugün şu anda geldi.
Ganz einfaches Beispiel, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde.
İmanlı olarak dann biz yaşıyoruz.
Dann wären wir als Gläubige noch lebendig.
Bu bedenlerle biz Rabbin yanına gidemeyiz.
Wir können nicht mit diesem Körper, den wir jetzt besitzen, zum Herrn kehren.
Ve Rab geldiğinde ne olacak? O zaman birden göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz ve o şekilde onu karşılayacağız.
Und so werden wir mit einem Augenschlag verwandelt werden, um ihm begegnen zu können.
Ama Münir kardeş öldü.
Aber Bruder Münir ist verstorben.
Ve Vakkas kardeş öldü.
Vakkas, Bruder Vakkas ist verstorben.
Onların ikisi de ölümü tattılar.
Sie haben beide den Tod erlebt.
İkinci ölümü görmeyecekler.
Sie werden aber nicht den zweiten Tod erleiden.
Ama ölümün ne olduğunu biliyorlar.
Und sie wissen aber, was Tod ist.
Ama bizler bunu bilmeyeceğiz. Eğer Rab geldiğinde biz yaşıyor isek.
Aber wenn wir noch lebendig sind, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir das so nicht erleben.
Herhalde anlaşıldı.
Ich denke, man kann es verstehen.
Şöyle diyor 1. Korintoslar bu düşünceyi destekleyen 1. Korintoslar 15:51'de.
So heißt es zur Unterstützung dieser Aussage im 1. Korinther 15 Vers 51.
İşte size bir sır açıklıyorum diyor.
Da heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis.
Çünkü eski antlaşma imanları bu sırrı bilmiyorlardı, bu gerçeği.
Denn die Menschen aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament kannten das Geheimnis nicht.
Onun için Paulus diyor, size bir sır açıklıyorum.
Deswegen betont hier Paulus, dass er ein Geheimnis offenbaren wird.
Hepimiz ölmeyeceğiz.
Wir werden nicht alle entschlafen.
Ja, çok güzel. Burada kullandığı Almanca kelimeyi entschlafen.
Entschlafen, ja.
Ve Yunancasına baktım. Evet, uyuma sözü kullanılıyor. Ve İngilizcesine baktım. Aynı şekilde sleep diye kelime kullanılıyor. Ve gerçekten de burada ölmeyeceğiz derken koyma o diye bir söz Yunanca. Koyma o sözü uyumak. Yani uyumayacağız. Ölümle ilgili. Yani ölmeyeceğiz.
Ja, das griechische Wort, das koimaio, ja, oder so ähnlich heißt, hat wirklich mit dem Wort schlafen, entschlafen zu tun.
Ja, son borazan çalınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz.
Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune.
Ja, bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler.
So offenkundig ist das.
Şimdi görüyoruz ki ölüm gerçekten insan yaşamında çok doğal bir gerçek.
Das öyle.
Ölüm insan yaşamında bir doğal bir gerçek, bilinen bir gerçek.
Ja, der Tod ist ein Bestandteil des Lebens, was wir nicht wegtun können.
Ve ne yazık ki yine bizleri bunun bilincinde olmamıza karşın bizleri hazırlıksız yakalıyor.
Und obwohl wir das wissen, dass das ein fester Bestandteil unseres Lebens darstellt, überrascht der Tod uns doch oft unerwartet.
O zaman şunu söylememiz gerekiyor çok açık bir şekilde. Eğer her şey bir gün sona erecekse, son bulacaksa,
wenn alles also eines Tages zum Ende kommen wird,
yaşamda kazandığımız,
die Dinge, die wir im Leben erarbeitet haben,
kaybettiğimiz,
oder auch verloren haben,
gülüp ağladığımız,
wo wir gelacht und geweint haben,
zevk aldığımız, nefret ettiğimiz,
wo wir Freude daran haben oder auch hassen,
bu dönemlerin anlamı nedir o zaman?
Was haben all diese Abschnitte, Lebensabschnitte für eine Bedeutung?
Birçok insanlar bunlara yanıt arıyor.
Viele Menschen suchen eine Antwort für diese Fragen.
Ama bu soruya yanıt bulamayan insanlar ne diyor biliyor musunuz? Yaşam boş, boş bir yaşam.
Und die Menschen, die darauf keine Antwort finden, sagen, das Leben ist nichts, es ist hohl.
Ölüp gideceğiz, toprak olup gideceğiz.
Wir werden alle eines Tages sterben und zur Erde zurückkehren.
Değerli kardeşler, biliyor musunuz asıl boş olan nedir?
Wisst ihr, liebe Geschwister, was eigentlich wirklich nichts ist?
Rab tanrısız, Rabbi almadan buradan göçüp gitmek. Aslında asıl boş olan bu.
Was tatsächlich vergeblich oder nichtig ist, ist die Tatsache, wenn wir ohne Jesus, ohne den Herrn uns von dieser Welt verabschieden.
Yani dedikodu, gurur, kıskançlık, ahlaksızlık, yalan dolan, birbirine çamur atmaların egemen olduğu bir yaşam.
Dann leben wir nämlich in einem Leben, wo wir gerne lästern, über den anderen Schlechtes reden und streiten, Böses tun und so weiter.
Ama iman eden kişiye Rab çok anlamlı bir yaşam verdi. Niteliği olan bir yaşam. Bunu sürekli vurgular burada yeri geldiğinde.
Aber Gott, der Herr hat demjenigen, der an ihn glaubt, ein wertvolles, ein qualitativ hochwertiges Leben verheißen.
Çünkü Yunanca'ya baktığımız zaman farkı görebiliyoruz çok net bir şekilde.
Denn wenn wir in das griechische Original gucken, dann kann man das noch besser erkennen.
Bitkiler için yaşam sözü kullanılıyor.
Da wird für die Vegetation ein Wort für das Leben benutzt.
Ve insanlar için de yaşam sözü kullanılıyor.
Und für die Menschen wird auch ein Wort für Leben benutzt.
Ama bitkiler için olan yaşam sözü Yunanca'da bios sözü.
Und im Griechischen ist das Wort für Leben, für Pflanzen, für die Pflanzenwelt bios.
Ama İsa Mesih bize Yuhanna 10. bölümde sizde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldin derken orada kullandığı yaşam sözü.
Wenn aber Jesus uns in Johannes 10,10 gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen.
Orada yaşam için kullanılan söz bios sözü değil.
Dort wird eben nicht das Wort, der Begriff bios verwendet.
Zoe.
Es heißt Zoe.
Zoe'nin tam anlamı niteliği olan, içeriği dolu bir yaşam.
Es bedeutet nämlich dieses Wort Zoe, das beschreibt ein Leben, das gehaltvoll ist.
Demek ki niteliği olan dolu bir yaşam demek bitki gibi yok olup gitmiyoruz. Tanrı ile birlikte sonsuza dek yaşıyoruz.
Und da es eben ein gehaltvolles Leben ist, was wir geschenkt bekommen, sind wir nicht vergänglich wie eine Pflanze, die stirbt und weg ist.
Gerçekten de bir soluk gibi tükenen yıllarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor.
Und so müssen wir all die Jahre, die wir hier erleben dürfen, die wie ein Hauch verstreichen, zu schätzen wissen.
Ve yaşamakta olduğumuz günlerin gerçekten iyi biçimde değerlendirmemiz gerekiyor.
Und so müssen wir, solange wir eben leben, das Leben auskosten.
Ama çevremize baktığımız zaman insanlar sanki yarına çıkacağının garantisi varmış gibi kendilerini emniyet altına almaya çalışıyorlar yaptıkları sigortalarla.
Und wenn wir die Menschen um uns herum betrachten, leben sie so, dass sie versuchen, ihr Leben so abzusichern für die Zukunft, als ob sie nie mehr sterben würden.
Yaşam sigortası yaptırmak yanlış değil.
Und so schließen sie eben Lebensversicherungen ab, was ja an sich nicht verkehrt ist.
Aslında ben tavsiye ederim, bunu yaptırın.
Ich empfehle es euch sogar, sowas zu tun.
Çünkü Vakkas abi öldüğünde maddi yönden çok zorlandık.
Ja, als unser Bruder Vakkas eben jetzt verschieden ist, haben wir finanziell so gewisse Nöte jetzt erleidet.
Ama yaşam sigortası olursa az miktarda yapılan yaşam sigortası bizim bütün cenaze masraflarımızı karşılıyor.
Wenn wir aber wenigstens eine kleine Lebensversicherung haben, um die Bestattungskosten abzudecken, dann ist es sehr nützlich.
Yaşam sigortası önemli, gerekli ama hayatımızı onlara bağlayamayız. Bankaya yatırdığımız paralara bağlayamayız.
Solche Versicherungen sind praktisch, aber wir können nicht unser Vertrauen darauf setzen.
Hatırlarsanız bu durumu çok güzel açıklayan bir olay anlatılıyor Luka kesiminde 12. bölümde.
Und in Lukas 12 gibt es ja eine Anekdote dazu.
Orada zengin bir adamdan söz ediliyor.
Dort wird von einem reichen Mann berichtet.
Ve adam ne düşünüyor? O kadar malı mülkü var ki ambarlarını biraz daha genişletmek, biraz daha büyütmek düşüncesi planı içerisinde.
Und er hat so viel Hab und Gut, dass es nicht mehr in seine Scheunen passt und er will neue dazu bauen, um es dort aufzubewahren.
Ve Rab onu o kadar güzel şey yapıyor ki yargılıyor ki diyor ki ey akılsız adam.
Und so richtet Gott ihn auf auf eine gerechte Art und Weise und sagt: "Ey du törichter Mann."
Bugün senin canın isteniyor.
Heute werde ich dein Leben von dir einfordern.
Değerli kardeşler, gerçekten bunun bilincinde olmamız gerekiyor.
Und das muss uns wirklich bewusst sein.
Yatırımı nereye yapıyoruz?
Wo investieren wir unsere Mittel?
Şimdi Martin Luther'in çok güzel bir sözü var bu zenginlikle ilgili.
So hat Martin Luther auch einen guten Satz, was Reichtum anbelangt.
Şöyle diyor Martin Luther.
Er sagt wie folgt.
Dünyanın tüm zenginlikleri bir köpeğin önüne atılacak ekmek kırıntılarıdır.
Der ganze Reichtum der Erde, der Welt ist so viel wert wie die Krümel, die ich für einen Hund auslege.
O kadar değersiz. Dünya zenginlikleri köpeğin önüne atılan kırıntılar gibi değersiz ve önemsiz.
So unwichtig und wertlos ist es letztendlich.
Ve bunu sadece Martin Luther'in sözüyle değil ama Rabbin sözüyle destekleyelim.
Und es ist aber nicht so ausschlaggebend, was Martin Luther gesagt hat, sondern vielmehr, was Jesus selbst gesagt hat.
Biliyorsunuz Davut'un oğlu Süleyman'ı biliyoruz.
Wir kennen ja den Sohn Davids, den Salomo.
Süleyman'ın meseleleri diye, özdeyişleri diye bir bölüm var. Bir de vaiz diye bir bölüm var.
So ist ja auch das Buch Prediger von ihm.
O da çok ilginç dönemden geçti.
Er hat auch Interessantes erlebt in seinem Leben.
Onun zenginliğini anlatabilen yok.
Er war so reich, dass keiner beschreiben konnte.
Ama kendisi çok çarpıcı bir ifade kullanıyor.
Und er hat aber etwas sehr Skurriles ausgesagt.
Vaiz 2. bölüm 11. ayet.
Prediger 2 Vers 11.
Yaptığım bütün işlere, çektiğim bütün emeklere bakınca gördüm ki hepsi harikaydı.
Als ich aber ansah all meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, das war alles wunderbar.
Öyle diyor, değil mi?
Heißt es so?
Hayır, diyor ki yaptığım bütün işlere, çektiğim bütün emeklere bakınca gördüm ki hepsi boş.
Es war alles eitel, nichts, nichtig.
Ve diyor ki diyor rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.
Und er vergleicht es einem Haschen nach dem Wind.
Şimdi bu ifadeye baktığım zaman gerçekten de sevgili kardeşler, zevk ve eğlencenin, mal mülkün insan yüreğini doyurmadığını ancak bu kadar güzel açıklayabilir insan.
Und besser kann man es eben nicht ausdrücken, dass das, was der Mensch gerne immer hat, ein Leben in Saus und Braus mit Freude und Wonne, dass das alles nichtig ist.
Evet, ben zaman zaman soruyorum kendime.
Und so frage ich mich auch selber immer wieder.
Recep, sen gerçekten Mesih bağlısı mısın, imanlı mısın?
Recep, bist du wirklich ein treuer Christusgläubiger?
Tabii, evet, Rabbin çocuğuyum.
Ja, natürlich. Mesih bağlısıyım. Ja, natürlich, ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu Jesus.
Nereden belli?
Woher weiß ich das?
Her pazar kiliseye gidiyorum.
Ich komme ja jeden Sonntag in die Kirche.
Coşkuyla ilahiler söylüyorum.
Und singe lauthals die Loblieder.
Dua ediyorum.
Bete.
Ja, Rabbin çocuğuyum, imanlıyım.
Ich bin gläubig, ich bin ein Kind Gottes.
Ama ilginç olan nokta şunu görmemiz gerekiyor.
Aber der eigentliche Punkt, den wir hier sehen sollten.
Bize bakan çocuklarımız ya da bize bakan arkadaşlarımız ya da komşularımız.
Unsere Kinder, die uns tagtäglich beobachten oder betrachten, unsere Arbeitskollegen, Nachbarn oder Freunde.
Yaşamımıza bakıyor, öyle etkileniyorlar ki etkilenmenin sonucunda şunu söylüyorlar.
Die schauen sich jeweils unser Leben unter der Lupe an und sind so betroffen davon.
Ben de İsa Mesih'i yakından tanımak istiyorum.
Ich möchte auch diesen Jesus persönlich kennenlernen.
Etrafımızdaki insanlar, dostlar, yakınlar, çocuklar bunu diyebiliyorlar mı?
Können das unsere Mitmenschen um uns herum sowas berichten, bezeugen?
Yoksa bizim hayatımıza bakıp, ya baba ya da ya Recep, Mesih'te yaşamak bu mu?
Diye. Oder, ja.
Sırt mı çeviriyorlar?
Oder hinterfragen sie unser Leben, wenn sie es eben anschauen und sagen, bedeutet das, in Jesus zu sein und wenden sich ab?
Değerli kardeşler, bir şeyin garantisini veriyorum. Gerçekten de Tanrı'nın bize emanet olarak bıraktığı çocuklarımız, verdikleri çocuklarımız bizleri izliyor anne baba olarak.
Und das müssen wir uns wirklich deutlich vor Augen zeichnen, dass die Kinder, die uns Gott anvertraut hat,
onlar bizi
dass sie uns beobachten.
Onlar bizi örnek almaya çalışıyorlar.
Sie versuchen uns als Vorbilder zu nehmen.
Şimdi bütün bu olup bitenlere baktığımız zaman çocukların kötü yola düştüklerini ya da bize bakan o çevremizdeki insanların bazı yanlış yollarda, gençlerin yanlış yollarda olduklarını görmemiz acaba nereden kaynaklanıyor? Suç nerede? Kimi suçlayacağız bu durumda?
Und wenn wir uns manchmal Sorgen machen um unsere Kinder, weil sie eben in verkehrten Kreisen oder mit schlechten Freunden verkehren, bei wem müssen wir dann die Schuld suchen?
Bu benim kendi düşüncem. Bana göre sevgili kardeşler, ne çocuklarımızı suçlamaya hakkımız var, ne de gençleri.
Da ist es meine persönliche Meinung, da haben wir weder das Recht, unsere Kinder dafür zu die Schuld zuzuweisen, weder die Jugend allgemein.
Şimdi eğer bir ağaç kötü meyve verdiği zaman ağacı mı suçlamak gerekiyor yoksa meyveyi mi suçlamak gerekiyor?
Wenn ein Baum eine schlechte Frucht von sich gibt, wen muss man da beschuldigen? Die Frucht an sich oder vielmehr den Baum?
Herhalde meyve değil, bence ağaç suçlanması gerekiyor.
So muss ja wohl selbstverständlich der Baum zur Rechenschaft gezogen werden.
Galatyalılar'da çok açık ve net, ne ekersen onu biçeceksin diyor.
Ja, im Galater-Vers, Galata heißt ja ganz offenkundig, das was der Mensch sät, das erntet er auch.
Evet, Davut'un yaşamına baktığımız zaman gerçekten öyle bir dönemden geçti ki ben diyorum herhalde Davut'un başına gelen pişmiş tavuğun başına bile gelmedi.
Ja, wenn wir Davids Leben angucken und die schwierigen Zeiten, die er durchgemacht hat, das ist so schnell niemanden widerfahren.
Ve o yaşam kazanı içerisinde fokur fokur kaynayan biriydi Davut.
Und es war sicherlich eine Person, der im Kochtopf des Lebens ständig geköchelt hat.
Ama yaşamının sonlarında şunu net bir şekilde gördü ve anladı.
Aber zu seinem Lebensende hin hat er doch eines deutlich erkannt.
Ne bekleyebilirim ya Rabbi? Umudum sende.
Was kann ich denn erwarten, o Herr? Meine Hoffnung ist in dir.
Umudu kimde Davut'un? Kimdeydi? Rabbin kendisinde. Umudu Rabbe bağlamıştı. İleriye bakarak bunu görebilmişti.
Er hat in der Vorschau seine Hoffnung allein auf den Herrn gerichtet gesetzt.
Yani umudum sende demekle şunu diyordu Davut. Yaşamıma anlam katan sensin Rabbim.
Damit wollte er sagen, das was meinem Leben Sinn und Gehalt gibt, bist du.
Senden başka kimsede umut yok.
Außer dir gibt es niemand Hoffnung.
Senin dışında her şey değersiz ve içi boş.
Außerhalb von dir ist alles umsonst und vergeblich.
Hani bir keresinde burada örnek vermiştim ya, çocuklarımız sabun köpüğünden baloncuklar uçuruyorlar üfleyerek.
So wie ich einmal hier von Kindern berichtet hatte, die Seifenblasen pusten.
Ve onların peşinden koşarız. Çocukken biz de koşardık.
Und so rennen wir hinter diesen Seifenblasen her.
Ve onları yakaladığımız zaman elimizde patlardı.
Und wenn wir sie gefangen haben, sind die Dinger in unserer Hand geplatzt.
Ama elimizi açtığımızda hiçbir şey yoktu.
Und wenn wir die Hand geöffnet haben, war nichts zurückgeblieben.
Bomboş ve anlamsız.
Alles leer und sinnlos.
O zaman yaşamın anlamı nedir?
Und so, was ist dann der Sinn des Lebens?
Ben kutsal kitaba dayanaraktan şunu söylüyorum. Mesih'te olmaktır.
Und so, in Anlehnung an die Bibel, sage ich, in Christus zu sein.
Eğer Rabbe bakmayıp kendi kafamıza göre Rab'den uzak bir hayat yaşarsak gerçekten de anlamsız ve boş olacak hayat.
Und wenn wir so unser Leben dann ohne Christus verleben, dann wird es auch ein hohles, sinnloses Leben sein.
Onun için söylüyorum, ne kadar yaşadığımız hiç önemli değil ama nasıl yaşadığımız çok çok önemli.
Insofern ist es wirklich nicht ausschlaggebend, wie lange wir gelebt haben, sondern wie wir gelebt haben.
Yatırımı nereye yapıyoruz?
Und wo wir unsere Sachen investieren.
Sonsuz değerler doğrultusunda mı yoksa geçici ve boş değerler doğrultusunda mı?
Investieren wir in vergängliche Dinge oder in Dinge, die Ewigkeit Bestand haben?
1. Yuhanna 2. bölümde şöyle bir ayet var, 17. ayet.
In 1. Johannes 2 Vers 17 heißt es:
Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşayabilir demiyor, yaşayacaktır, yaşar.
Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Ya. Şimdi değerli kardeşler, akıllı insan batmakta olan bankaya yatırım yapar mı?
Stellt euch einen Menschen vor, einen klugen Menschen, wird er denn sein Geld in eine Bank investieren, die schon praktisch Konkurs angekündigt hat.
Gerçekten de dünyasal değerlere bel bağlayan kişi düşmekte olan uçakta yer aramaya çalışan biri gibi bana göre.
Und so verhalten sich die Menschen, dass sie versuchen in Dinge zu investieren, genauso wie wenn sie eine Sicherheit suchen würden in einem abstürzenden Flugzeug, einen sicheren Sitzplatz.
Bizleri geçici şeylerden ne uzak tutabilir?
Was kann uns von den vergänglichen Sachen abhalten?
Tanrı'nın istemini yerine getirmek.
Ganz einfach den Willen Gottes zu erfüllen.
Onun doğrultusunda hareket etmek.
Dass wir nach seinem Willen agieren.
Kendi kafandaki doğrulara göre değil, onunla birlikte iş başında olmak.
Nicht nach meinem eigenen Gutdünken, sondern für ihn zu werkeln.
Yerimiz burası değil, hepimiz yolcularız.
Das ist nicht unsere Stätte hier, wir sind alle Reisende.
Beden toprak olup gidiyor, doğrudur.
So wird dieser Körper zur Erde zurückkehren.
Ama önemli olan Tanrı'ya geri dönecek olan ruhtur.
Aber das Ausschlaggebende ist unser Geist, der zu Gott zurückkehren wird.
Yolculuk uzun bir yolculuk.
Unsere Reise ist eine lange Reise.
Bu yolculuk nasıl son bulacak?
Wie wird es ein Ende finden?
Ja, sonsuz yaşamla, ja, sonsuz ölümle.
Entweder mit dem ewigen Leben oder dem ewigen Tod.
Üçüncüyü söyleyebilecek var mı?
Gibt es eine dritte Alternative?
Kutsal Kitap başka bir alternatif seçenek sunmuyor bize.
In der Bibel gibt es keine dritte Alternative.
Eğer ben diyorum ki yaşamımızı bu gerçek doğrultusunda yaşarsak eğer.
Und ich sage, wenn wir unser Leben eben danach nach der Bibel ausrichten.
O zaman yaşamımız çok daha anlamlı ve içi dolu olacak.
Dann wird unser Leben umso mehr erfüllt sein.
Hani bir ilahi vardır ya, göktedir bizim vatanımız diye.
Ja, so gibt es auch ein Loblied, unser Himmel ist unsere Heimat ist im Himmel.
Biz bu dünyada garip yaşarız, göktedir bizim vatanımız.
Wir leben als arme auf dieser Erde, denn unsere Stätte ist im Himmel.
Çünkü Rab bizim için yer hazırlıyor.
Denn der Herr bereitet uns für uns dort eine Stätte vor, eine Wohnung.
İşte bu yüzden değerli kardeşler, bunu yavaş yavaş sona geliyorum. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum ki Yuhanna 14. bölümün o ilk ayetleri ifade edemeyeceğim kadar, bu sonsuz evimiz konusunda ifade edemeyeceğim kadar beni teselli ediyor ve yüreklendiriyor.
Und so gibt es einen Bibelabschnitt in Johannes 14, der mich sehr sehr tröstet und ermutigt.
Diyor ki, yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye gelip sizi yanıma alacağım.
Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.
Şimdi Kutsal Kitab'a baktığımız zaman eminim ki birçok ayet bulabilirsiniz cennet hakkında. Özellikle vahiy kesimi.
Ja, wenn ihr in die Bibel reinguckt, besonders in die Offenbarung, werdet ihr viel über das Himmelreich.
Cennetin bir kent, bir şehir, güzel bir şehir olduğu açıklanıyor.
Himmelreich finden, wo eben als eine Stadt beschrieben wird, ve die wunderschön ist.
Ve bu şehrin içerisinde melekler var, tahtlar var, korolar var. Tanrı'ya ilahi söyleyen.
Und das sind Scharen von Engeln, die in Chorgesängen Loblieder singen Gott.
Ve harika meyveler veren harika ağaçlarla dolu.
Und dort gibt es Bäume, die sehr leckere Früchte anbieten.
Bu kadar güzel bir anlatım söz konusu olmasına karşın size yürekten söylüyorum. Bu Yuhanna 14. bölümdeki okuduğum ayetler kadar beni ısıtmıyor.
Und ich kann euch offenherzig sagen, dass all diese schönen Umschreibungen des Paradieses mich nicht auch nicht ansatzweise so sehr befriedigen wie das, was Johannes 14 hier Jesus sagt.
Neden biliyor musunuz?
Warum? Wisst ihr das?
Neden? Güzel şeyler hakkında duyduğumuz zaman tabii ki seviniriz ama niye bu ayetler çok daha insanı ısıtıyor bana göre değerli kardeşler? Cennetin bir yuvadan, bir evden söz ediliyor olması. Cenneti bir eve, bir yuvaya benzetiliyor.
Und das einfach die Tatsache, dass das Paradies auch einer Wohnung mit einer Stätte verglichen wird.
Bir yuva dediğimiz zaman, güncel ortamda bir de tam ev, yuva dediğimiz zaman insanı böyle bir rahatlatıyor, bir gevşetiyor. Yuvama gideceğim. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman, günler yaklaştığı zaman büyük bir sevinç içerisindeyim. Yuvama, aileme, yuvama geri döneceğim diye.
Ja, das löst nämlich in einem so eine Geborgenheit aus, wenn man in seine Stätte, in seine Wohnung kehren darf. So ähnlich wie ich mich freue, wenn ich in die Türkei zu meinen Eltern oder zu meiner Familie, zu meiner Urstätte reisen darf.
Bizlerin de bir eve, kesinlikle kalıcı bir eve ihtiyacı var.
Und so braucht jeder von uns eine bleibende Stätte.
Neden? Bir eve ihtiyacımız var değerli kardeşler.
Warum benötigen wir das?
Çünkü var olan evimizi kaybetmemizden dolayı.
Weil wir die Städte, die wir eben jetzt haben, eines Tages verlieren werden.
Çünkü bir zamanlar evimiz var mıydı?
Hatten wir denn eines Tages überhaupt ein Haus?
Vardı.
Ja.
Tanrı Adem'le Havva'yı yarattığında Aden bahçesini onlar için yarattı. Ja. İnsanlık için yarattı.
Als Adam und Eva erschaffen wurde, hat er den Garten Eden für sie vorbereitet.
Ama günahtan dolayı, onların günaha düşüşünden dolayı bu cennet bahçesi, Aden dediğimiz hoş ve güzel anlamına gelen Aden bahçesinden artık orada kalamaz duruma geldi.
Aber weil sie eben gesündigt haben, konnten sie nicht mehr in dem Garten Eden, was wohl wohl oder angenehm bedeutet, bleiben.
Yani günah yüzünden evi kaybettik.
Wegen der Sünde haben wir unsere Urstätte verloren.
Ve o noktadan bugüne kadar bakın insanlık her zaman bir yuva arayışı içerisinde.
Und seitdem ist die Menschheit stets auf der Suche einer geborgenen Stätte.
Bakın Kain'e, Kain Habil'i öldürdü.
Und gucken wir uns Kain an, der Abel getötet hat.
Ve sonrası ne yaptı? Göçebe olaraktan hayatını sürdürdü.
Danach war er eine Art Nomade.
Ve Yaratılış 11. bölümü düşünün.
Und wenn wir 1. Mose 11 erinnern.
İnsanlar orada bir şehir kurmaya çalıştılar.
Da haben die Menschen versucht etwas aufzubauen.
Ama bu amacın içerisinde isyankarlık olduğu için Tanrı ne yaptı? Oradaki insanları dünyanın dört bir yanına dağıttı.
Weil sie dort egoistische oder eitle Ziele verfolgt hatten, hat der Gott sie zerstreut in alle Welt.
Demek ki bu insanlar da evsiz kaldılar, yuvasız
auch,
kaldılar.
Auch diese Menschen hatten dann keine Städte mehr.
Demek ki şunu söylemek istiyorum. Gerçekten dünyadaki evlerimize gereksinim var.
Ja, damit möchte ich sagen, dass wir wirklich jeder von uns eine Wohnung benötigen.
Ama hiçbir kalıcı değil.
Und unsere Wohnungen hier auf dieser Welt sind nicht bleibend.
Tek kalıcı olan yuva Rabbimizin şu anda bizim için hazırladığı yuvadır.
Die einzig bleibende Stätte ist nämlich die, die der Herr Jesus uns im Himmel vorbereitet.
Dediğim gibi turistleriz her birimiz bu dünyada.
Und so gesehen sind wir alles Touristen auf dieser Welt.
Yarın o geldiğinde, Rabbimiz geldiğinde onunla birlikte sonsuza dek o yuvada olacağız, yaşayacağız.
Und wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dann werden wir in Ewigkeit mit ihm leben.
Değerli kardeşler, işte ben diyorum ki cenneti gerçekten cennet yapan Rab ile birlikte olmuş olmamız.
Und das, was den Himmel, das Paradies zum Paradies macht, ist die Tatsache, dass wir mit Gott, dem Herrn, zusammen Gemeinschaft haben werden.
Ne melekler, ne o değerli taşlardan yapılan kulübeler, ne de o güzel ağaçlar. Ama Rabbin orada olması cenneti cennet yapıyor.
Also weder die Engel oder all die schönen Städte oder Bauwerke oder die Früchte sind so ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass der Herr dabei sein wird.
Rab ile birlikte iç içe ilişki içerisinde.
Wir werden eins sein mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm leben.
Bir imanlı bunu çok güzel, herhalde yanılmıyorsam Moody herhalde, bunu çok güzel açıklamış. Bununla da noktalayacağım.
Ein Gottesmann, wenn ich mich nicht täusche, war das Moody, hat es so ausgedrückt.
Ve yaşanmış bir olay olduğunu söylüyor.
Und er hat, das wurde so wohl erlebt eines Tages.
Ve bir annenin bir kız çocuğu var.
Eine Mutter hat eine Tochter.
Ve anne hastalanıyor.
Und die Mutter wird krank eines Tages.
Ve komşuları annesi iyileşinceye kadar komşuları kızı yanlarına alıyorlar.
Und bis die Mutter gesund wird, nehmen sie das Mädchen so lange bei sich auf, die Nachbarn.
Tabii ki aylar geçiyor, haftalar, aylar geçiyor. Anne iyileşmiyor, ölüyor.
Dann verstreichen Monate und die Mutter wird leider nicht gesund, sondern stirbt.
Ve komşular ne çocuğa annesinin öldüğünü söylemek istiyorlar, ne de cenazeye eve götürmek istiyorlar.
Und die Nachbarn trauen sich nicht, dem Mädchen die Wahrheit zu sagen und trauen sich auch nicht, es zur Bestattung, zur Beerdigung zu bringen.
Ama bir süre sonra çocuğu eve götürmek zorunda kalıyorlar, çocuğun isteğinden dolayı.
Aber nach einer verstrichenen Weile sind sie dann doch gezwungen, das Kind zurück nach Hause zu bringen.
Kızı eve götürüyorlar, kız çocuğunu.
Und sie bringen es nach Hause.
Kız çocuğu eve girer girmez hemen odaya koşuyor.
Und als das Mädchen, sobald es das Haus, die Wohnung betritt, rennt es in das Zimmer.
Anne yok.
Und die Mama ist nicht da.
Salona bakıyor, mutfağa bakıyor, evin dört bir köşesine, bütün odalarına, boşluklarına bakıyor, arıyor ve annesini bulamıyor.
Und das Mädchen sucht in allen Zimmern, in der Küche, in der Stube, in allen Winkeln des Hauses, aber findet die Mama nicht.
Ve çocuk titreyerek diyor ki komşusuna, annem nerede? Annem
und
nerede?
Aufgeregt fragt dann das Mädchen die Nachbarin, wo ist denn meine Mama?
Ve komşular diyor ki annen gitti.
Und die Nachbarn sagen, deine Mama ist gegangen.
Ve küçük çocuk onların yüzüne bakıyor ve diyor ki hadi biz de gidelim.
Und dann erwidert das Mädchen so, dass sie sagt, kommt, dann lass uns auch gehen.
Kız çocuğu komşuların evine dönüyor.
Und so kehrt das Mädchen zurück zu dem Haus der Nachbarn.
Neden?
Warum?
Çünkü artık o evin çocuğun gözünde bir cazibesi yok, çekiciliği yok artık. Çünkü annesi orada değil.
Denn ihr einstmaliges Haus, ihre Stätte hatte nicht mehr die Attraktion, wie es früher hatte. Ihre Mama war nicht mehr da.
Ve bu imanlı kardeş şöyle noktalıyor bu hikayesini. Diyor ki, cenneti çekici kılan değerli taşlardan yapılmış kuleler değil, Tanrı ile beraber olmaktır.
Und so bezeugt eben dieser Gottesmann, dass das Paradies eben nicht durch irgendwelche prachtvollen Gebäude anziehend ist, sondern allein Gott es ist, der die Attraktion ausmacht.
Demek o çocuğun da ev yapan annesinin o evde olmuş olması.
So wie für dieses Mädchen die Mama es gewesen ist.
Annesi yoksa o evin hiçbir değeri yok.
Und wenn die Mama nicht da ist, dann hat diese Wohnung keine Bedeutung mehr.
Eğer biz cennette Rab ile değilsek ne anlamı var ki?
Wenn wir im Himmel nicht mit Gott, mit dem Herrn zusammen sind, was bedeutet das dann?
Harika değil mi? Rab ile birlikte olmak.
Ist es nicht wunderbar, mit Gott Gemeinschaft haben zu dürfen?
Rab ve ben. Baş başa.
Der Herr und ich, wir ganz allein.
Onun için Davut çok güzel söylüyor. 23. mezmunun son ayetinde.
Und so sagt es am Ende von Psalm 23 wie folgt der David.
Hep Rabbin evinde olacağım.
Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
İmmer da. Hep orada olacağım.
Ja, für immer.
O zaman iman olaraktan şunu söyleyebiliriz herhalde cesaretle.
Und so können wir mit voller Zuversicht als Gläubige sagen,
İman eden için ölüm son değil.
Für den, der glaubt, ist der Tod nicht das Ende.
Rab Tanrımızın evinde yepyeni bir yaşama başlamak oluyor.
Das bedeutet vielmehr der Beginn in einer neuen Stätte bei unserem Herrn.
İşte bu yeri Rab Yuhanna 14 ifade ettiği gibi hazırlıyor her birimiz için.
Und diese Wohnung bereitet Jesus für uns vor, wie in Johannes 14 gelesen.
Ve her birimizin yeterince yeri olacak orada.
Und für jeden von uns wird es dort genügend Platz geben.
Sen ve Rab beraber.
Du und der Herr eins allein.
Dua edelim sevgili kardeşler.
Und so wollen wir beten.
Gerçekten her ne kadar ölüm korkunç da olmuş olsa bizim için aslında bir şekilde Rab'le birlikte olacağımız için bir sevinç oluşturması lazım yüreğimizde.
So schrecklich der Tod eigentlich für uns sein mag, normalerweise so können wir uns trotzdem in Anbetracht dieser Erkenntnisse freuen, dass wir mit Jesus zusammen sein werden.
Bize verilen bu güvence bizleri ateşlesin, körüklesin, teşvik etsin ki ona daha da güçlü bir şekilde, etkin bir şekilde hizmet edelim.
Und diese Gewissheit sollte uns vielmehr anstacheln und anspornen, noch mehr ihm zu dienen.
Sami kardeş duayla kapatacak Almanca olaraktan. Yüreklerimizi eğelim. Eğer gerçekten bu ev, bu yuvada olacağımız sevinci varsa onu onun için teşekkür ederim Rab bize bunu sağladı karşılıksız olarak. Eğer değilsek içten dua edelim ki Rab seni de oraya alsın. İman aracılığıyla.
Und so wollen wir kurz stille sein und ich werde dann mit dem Gebet abschließen und wir wollen darüber nachdenken, wo stehen wir? Wenn wir diese Gewissheit schon haben dürfen, dass wir zu Gott gehören, dann dürfen wir ihm danken und ihm eben dankbar sein. Und wenn wir noch nicht zu Jesus gehören, dann bitten wir oder flehen wir zu Gott, dass er auch uns vergibt und uns annimmt.